Ayrım 9, sayfa 93. Ağlarını bir tepenin üzerinde bulunan iki mantar meşesinin arasına gelmişlerdi. Yem olarak bir kara tavuk kullanıyorlardı. Orlando ile Luigi bir zakkum çalısının arkasına gizlenmişlerdi. Yere devrilmiş bir ağaç kütüğünün üzerinde oturuyor, çam fıstığı çiğniyor ve bekliyorlardı. Aşağıda sabah güneşinin ışığıyla parlayan deniz görünüyordu. Hava maki çalılarının kokusu ve cırcır böceklerinin şarkılarıyla doluydu. "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu Luigi. "Şuradaki kara tavuk kadar sefil." "Kara tavuğun ne eksiği var?" "Özgürlüğü." "Ayağındaki ipi kendi iyiliği için taşıyor. Onu kanadı kırıkken buldum. Ben olmasaydım şimdiye dek çoktan ölmüştü." "Benim gibi," diye geçirdi aklından Orlando. "Beni neden yanına aldın?" diye sordu sonra. "Sana pek bir yardımım dokunmuyor. Bütün gün şöminenin karşısında pineklemek bir erkek için iyi bir şey değildir. Henüz balığa çıkamayacak veya yaban domuzu avına katılamayacak kadar zayıfsın. Yüksek ateş ciğerlerine epey zarar vermiş ama henüz çok gençsin. Marusea'nın yardımıyla kısa zamanda kendini toplarsın." "Marusea? Tuhaf, ona adını sormak bugüne dek bir kez olsun aklıma gelmedi. Kadınlar da hayvanlar gibidir. Kimsenin aklına bir balığı veya kuşu bir isimle çağırmak gelmez. Kadınlar da atlar gibi değiş tokuş edilebilir. Kimse yanında sohbet etmek için bir at bulundurmaz. Atlar binilmek, kadınlar gebe bırakılmak isterler." "Marusea'nın bir çocuk istediğini mi söylüyorsun?" "Kim istemez ki? Kim mahsul elde etmeden bir tarlayı sürmek ister? Bu adada çocuk sahibi olmadan ölen bir erkek, bacaklarının arasına bir sıçan konularak gömülür. İnsanlar ölür ama atalardan gelen zincirin kesintiye uğraması, eski bir sülalenin yok olması, geri dönüşü olmayan büyük bir faciadır." "Marusea belki de gebedir," dedi Orlando. "Bu kadar çabuk olmaz," dedi Luigi. "İnsanlar tavşan değildir. Biz daha ziyade filiz vermeden önce çok sayıda tohum üretmek zorunda kalan ağaçlara benzeriz." Mantar meşelerinin üzerinde bir grup kara tavuk çığlıklar atarak uçuşuyordu. Tutsak türdeşleri onlara cevap veriyor, heyecanla kanat çırpıyordu. Kara tavuklar aşağıya dalış yaptılar. Sonra yine hızla yükseldiler. Yaşam dolu bir buluta benziyorlardı. Korkuyor, geri dönüyor, cesaret toplayıp yeniden yaklaşıyor, tereddüt ediyor, bir kez daha yaklaşıyor, sanki tehlikenin varlığını hissediyorlardı. Sonunda merakları korkularını bastırdı. Ana yelkene dolan batı rüzgarı gibi ansızın ağları doldurdular, şişirdiler ve tüyü canlılıklarıyla kabarttılar. "Avanti!" diye bağırdı Luigi, "avanti!" Birlikte meşelere doğru koştular ve ağı dallara bağlayan sicimleri kopardılar. Kara tavuklar dehşet içinde kanat çırparak ve çığlıklar atarak kurtulmaya çalışıyorlardı. Sadece pek azı kaçmayı başarabildi. Luigi bir kasırga gibi tepelerinde bitmişti. Üzerlerine dolu gibi inen sopa yağmuru, kuşların ince kemiklerini paramparça etti. Yemeklik kestaneler gibi kanlar içinde yere düştüler. Yem olarak kullanılan kuş, çuvalın içine sonuncu olarak atıldı. Henüz yaşıyordu. Luigi gülerek onun boynunu döndürdü. Orlando, Eda'dan bir cümle hatırladı. "Kim gülerek öldürürse, sen de onu öldür." Böylece Orlando kaçmaya karar verdi. Gemi kazasının üzerinden 2 ay geçmişti. Bitkin bir vücudun kendini toparlaması için yeterli bir zaman. Taze kara tavuk etiyle ve kırmızı şarapla midelerini tıka basa dolduran insanlar derin bir uykudayken, Orlando kurt kapanını almak için köy yaşlısının evine gitti. Kapan sanki daima orada bulunuyormuş gibi Luigi'nin yatağının üzerine asılmıştı. Orlando onu almaya çalışırken Luigi uyandı. "Ne istiyorsun?" "Bana ait olanı geri alıyorum." "Sana ait olanı mı? Vücudun bile sana ait değil. O kapanı derhal duvara as. Gecenin bu vakti ne yapacaksın onunla?" "Gidiyorum." "Fazla uzaklaşamayacaksın. Seni karanlık yularla bağlayacağız tapınakçı. O genç eşeği hatırla." Bunun üzerine Orlando kapanı onun başına indirdi. Sadece bir defa. Sonra arkasına bile bakmadan dışarı çıktı. Denize ulaştığı anda köyden köpek sesleri yükseldiğini işitti. Yoksa kaçışı mı fark edilmişti? Araplara mahsus üçgen yelkeni bulunan bir kayığı suya çekti. Sonra da ölü balıklar gibi karınları yukarıda kumsalda yatan tekneleri demir kapanıyla teker teker parçaladı. Onları tekrar denize açılacak hale getirmek en az birkaç gün sürerdi. Bu da takipçilerinden kaçması için ona yeterince avantaj sağlıyordu. "Bana destek olmana gerek yok Tanrım," diye yakardı kısaca. "Ama düşmanlarıma da yardım etme." Sonra bütün gece uygun bir güneybatı rüzgarıyla yol aldı. Ertesi günün akşamı Madalena'ya ulaştı. Geniş limanında en az iki düzine geminin bulunduğunu büyük bir sevinçle fark etti. Onlardan biriyle yolculuğuna devam edebilirdi. Ancak her an tetikte olmalıydı. Onu ilk olarak limanda arayacakları kesindi. Ellerine düşecek olursa vay haline. Koruyucu Aziz'ini düşünürken birden rıhtımda gemilerine kumaş balyalarının yüklenmesine nezaret eden iki tapınakçıyı gördü. Biraz daha yaklaştığı zaman aralarında Almanca konuştuklarını işitti. Doğruca onların yanına gitti. Baş parmağını avucunun içine doğru büktüğü sol elini selam vermek üzere yukarı kaldırdı. Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam diye tamamladı diğer iki tapınakçı onun cümlesini. Bizi değil Tanrım, bizi değil kendi ismini şereflendir. Üç adam başka bir şey söylemeden bir ip merdiven yardımıyla yük gemisinin güvertesine çıktılar. Ancak orada iki tapınakçının yaşlı olanı Orlando'ya döndü. Monstra te esse frater, bize bir birader olduğunu göster. Orlando başını öne eğdi ve adamlar onun sol kulağının üç parmak yanındaki Baphomet işaretini inceledi. Tanrı biliyor ya birader, hiç de bir tapınakçıya benzemiyorsun diye güldüler. Saçların bir aslanın yelesini andırıyor, giysilerine ise paçavra bile denilemez. Orlando karşılık verdi. Susulius non facit monacum, insanı belindeki kuşak keşiş yapmaz. Ama giysiler insan yapar diye güldü diğerleri. Sonra beyaz peynir yiyip şarap içerlerken Orlando onlara görevinden ve gemi kazasından söz etti. Tanrı seninle beraber. Üç gün sonra bu Korsika gemisi tarikatımızın emrinde Ascalon'a doğru yola koyulacak. Sen de İskenderiye'de inersin. Hareket edene kadar gemiden ayrılma. İhtiyaçlarını biz temin ederiz. Özel bir arzun var mı? Evet dedi Orlando. Bir çekice ihtiyacım var. Santa Luisa'nın ambarları deri ve kurutulmuş balık yüklüydü. Birkaç günlük yolculuk sonrasında Orlando kendisini de bir balık gibi hissetmeye başlamıştı. Keskin koku giysilerinin tüm liflerine sinmişti. Derisi ve saçları bile kurutulmuş sardalya kokuyordu. Mürettebat ihtiyar bir kaptandan ve dört oğlundan ibaretti. Kut hastası ihtiyar bütün gün dümenin önündeki bir hasır sandalyede oturuyor, oğulları da tıpkı birer maymun gibi yelkenlerin tepesinde dolanıp duruyordu. Bu arada adam onlara gırtlaktan gelen sert bir sesle bağırıp çağırıyor, direklerin tepesine konan deniz kuşlarını bile ürkütüyordu. Orlando balık kokusundan mümkün olduğunca kaçınabilmek için yolculuğun büyük kısmını arka direğe gerilmiş olan bir hamakta geçiriyordu. Gemide ondan başka iki yolcu daha vardı. Romalı bir din bilgini ve Toulouse şehrinden bir albigenist. Yani birbirlerinin varlığına ancak bir gemide katlanabilecek iki zıt karakter. Sanki bir yılan ile bir oklu kirpiği aynı kafese kapamışlardı. ''Senin aslın nedir?'' diye sordu din bilgini. ''Bir hayvan mısın yoksa bir sığır mı?'' ''İsa'yı inkar ettiğine göre bir Hristiyan yani bir insan olman mümkün değil. Siz Kataristler ile Albigenistler nasıl olur da İsa'nın hiç yaşamamış olduğunu öne sürebilirsiniz? Yeni Ahit'ten söz edildiğini duymadınız mı hiç?'' ''Yeni Ahit'i ben de en az senin kadar iyi bilirim. Ama ben tarih öğrenimi gördüm.'' İsa gerçekten yaşamış olsaydı, zamanın tarihçileri ondan tek kelimeyle olsun söz etmez miydi? Neden birinci yüzyıl, yani İsa'nın yaşadığı söylenen dönem onun hakkında hiçbir şey bilmiyor, ne Roma'da ne de Filistin'de yaşamış olan tarihçiler onun bahsini bile etmiyorlar. İsa'nın güya çarmıha gerildiği tarihten sonra en az 20 yıl daha yaşamış olan İskenderiyeli Büyük Filon, Yahudilik hakkında her şeyi bilen bir uzmandı. Tüm kutsal yazıları ezbere biliyordu, tüm mezhepleri ayrı ayrı incelemişti. Esenilerden ve Platus'tan söz etmesine rağmen İsa hakkında en küçük bir kaydına rastlamak mümkün değil. Peki yeni ahit ne olacak? Yeni ahitin en eski şahidi Paulus. İsa hakkında hiç denebilecek kadar az bilgi sahibiydi. Peki ya İncil yazarları, onlardan da mı şüpheleniyorsun? Evet, elbette. İncil adı verilen kitaplar 1. yüzyıldan çok sonra kurulan cemaatler tarafından kaleme alınmış, güzel masallardan ve hikayelerden ibaret. Yeni ahit kadar özenle saklanan ve gelecek kuşaklara aktarılan bir başka kitap yoktur dedi din bilgini öfkeyle. Hristiyanlık, öğretisinin gerçekliğine inananlardan ziyade ekmeğini ondan çıkartan insanlar tarafından savunuluyor diye karşılık verdi yaşlı albigenist. pek çok kuşak boyunca dokunulmaz olmaları bir yana, kutsal kabul edilmedikleri için İncil'ler de arzu edildiği gibi değiştirilmiş. İkinci yüzyılın sonlarına doğru sözlü aktarılan bu hikayelerin giderek inanılmaz ve gerçeküstü özellikler kazanması üzerine yazılı olarak toplanmalarına karar verildi. İncil yazarlarının dördü de son derece farklı olaylardan söz ediyorlar. İsa'nın soy kütüğü muazzam bir çelişkiler zinciri. Bu çelişkilerin sayısı o kadar fazla ki, görgü tanığı ifadeleri olarak kabul edilse herhangi bir mahkemeyi kazanması söz konusu bile olamaz. Bütün bu İsa masalında gerçek olan tek bir şey var. Aktarılan hikayelerin inanılmazlık boyutu arttıkça onlara inananların sayısı da akıl almaz bir şekilde artmış. Sanis anon canendo dedi din bilgini. Bir köpek ağzını kapalı tutmalı. Sen ateşe atılmaya layıksın. Cogi tationis poenam nemo patitur diye karşılık verdi albigenist gülerek. Kimse düşünceleri yüzünden cezalandırılmamalı. Bunu eski Romalılar bile kabul ediyordu. Kiliseden daha büyük bir zulüm yuvası yoktur. Çünkü bir insana söylenen şu iki söz arasında temelde farklılık yoktur. Sen özgür olamazsın. Ya da sen sadece şu veya bu şekilde özgür olabilirsin. Bu tartışmalar sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin karanlığına kadar sürüp gidiyordu. Din bilgini birkaç kez Orlando'yu kendisi lehine şahitlik etmeye davet etmiş ama o her defasında itiraz etmişti. Beni rahat bırakın, kendimi iyi hissetmiyorum. Bu söylediği aslında yalan değildi. Çünkü balık kokusuna ve inanç kavgasına dayanacak gücü yoktu. Böylece onu rahat bırakıyorlardı. Ortak bir yemek saati yoktu. Demir bir kazanın içinde kurutulmuş et ve fasulyeden oluşan koyu bir çorba kaynıyor, karnı acıkan gidip ateşin yanındaki paslı bir demire asılı olan büyük tahta kepçeyle kendisine istediği kadar yemek alıyordu. Orlando ise karnını tapınakçıların keten bir torba içinde kendisine verdikleri kuru üzüm ve bademlerle doyuruyordu. Sardunya ile Sicilya arasındaki 400 deniz mili mesafeyi 6 günde alabildiler. Sicilya kıyıları sonsuz uzunluktaymış gibi görünüyordu. Rüzgar aniden kesildiği için ıssız bir koyun önünde tam bir hafta boyunca beklemek zorunda kaldılar. Geceleri karla kaplı zirvesi bulutlara dek uzanan yanardağın üzerindeki ateş halesini görebiliyorlardı. Kilise bilgini karşısındaki kafiri yola getirmek için umutsuz bir çaba sarf ediyordu. Nasıl olur da siz albigenistler çocuklarınızı vaftiz ettirmezsiniz? Yeni doğan çocuğun ilk çığlığı bir ağlama değil, aksine vaftiz suyuna duyduğu özlemin ifadesidir. İnsan ancak vaftiz olarak ölümsüz bir ruha kavuşabilir. Bir insanın ruhunun olup olmadığına sıradan bir su püskürtücüsü nasıl karar verebilir diye itiraz etti yaşlı adam. Gerçekten de bu putperest büyücülüğe inanıyor musunuz? Sıradan bir su nasıl olur da? Sıradan bir su mu? Sıradan bir su da ne demek diye bağırdı Romalı. Kutsal vaftiz için sadece aqua vera kullanılabilir. Kilise materia valida, materia dubia ile materia serve invalida arasında fark gözetir. İzin verilen maddeler arasında nehirlerden, göllerden, kuyulardan ve denizden elde edilen su bulunur. İzin verilmeyen maddeler ise ter, tükürük, gözyaşı, süt, idrar, kan, şarap da dahil olmak üzere tüm bitkisel sıvılardır. Materia dubia, şüpheli madde, içine başka şeyler katılmış sudur. Yani çamaşır suyu, ince çorbalar veya sirkeler. Bunlar sadece ölüm tehlikesinde kullanılabilir. Aqua vera ise sadece İsa'nın çarmıha gerildiği günde kullanılabilir. Kutsal suyun ve vaftiz kurnasının kullanımı sıkı kurallara bağlıdır. Vaftiz töreni de çok ciddiye alınması gereken bir bilim dalıdır. Özellikle de doğmamış bir çocuk veya dünyaya bir hilkat garibesi gelmesi gibi karmaşık bir vakada. İki başlı bir hilkat garibesinin bir ruhu mu vardır yoksa iki mi? Bu sadece bir rahibin verebileceği güç bir karardır. Kurbağa büyüklüğünde bir erken doğum bir insan mıdır? Ana karnında ölmek üzere olan doğmamış bir çocuğun sadece eli annesinin vücudundan dışarı çıkmışsa vaftiz nasıl gerçekleştirilecek? Ya da anne karnında ölen bir çocuk nasıl vaftiz edilecek? Hele sonradan bunların ikisi olduğu şüpheye meydan vermeyecek şekilde anlaşılırsa, hangisinin vaftiz edilmiş olduğuna nasıl karar verilecek? Yaşam ve ölümden daha zor kararlar. Burada bir insanın ölümsüz ruhu söz konusudur. Ama sen onu çoktan kaybettiğine göre bu mesele seni daha fazla alakadar etmez. 19 gün sonra Girit'e ulaştılar. Konstantinopolis hükümdarına bağlı olan bu adada su, pide ve meyve ikmali yaptılar. İskenderiye'ye ulaşmaları için açık denizde 600 mil yol kat etmeleri gerekiyordu. Üçlü bir kuzey rüzgarı onlara yardımcı oluyordu. 4 gün sonra ufukta Afrika kıyıları, Bahr-el-Garb adı verilen efsanevi ülke belirdi. Cezayir El-Haram adındaki olağanüstü güzel bir adaya ulaşana dek kıyıyı takip etmek suretiyle doğuya doğru yol aldılar. Sonra rüzgar kesildi. Sessizlik sonsuzluğun dilidir. Zaman hiçbir yerde rüzgarsız bir denizin üzerinde olduğu kadar ağır akmaz. Derin sessizlik insanın üzerine büyük bir kudretle çöküyordu. Ne bir dalga sesi işitiliyordu ne de bir kuş çığlığı. Yelkenler halatlardan aşağı sanki taş kesilmiş gibi sarkıyordu. Güneş tepe noktasına çoktan geçmiş olmasına rağmen herkes derin bir uykudaydı. Orlando hamağına uzanmıştı. Kaptan ve oğulları da ambardaki keçi postlarının üzerine. Sadece Romalı ile Albigenist aralarındaki tartışmayı olanca şiddetiyle sürdürmeye devam ediyorlardı. Monte Cassino keşişleri bir kutsal ekmek parçasını kemiren fareyi kutsal kabul ediyorlar. Söylediklerine göre vücut ağırlığının önemli bir kısmını İsa'nın eti ve kanı teşkil ediyormuş. Küfür diye bağırdı Romalı. Sen bir kafirsin. Buğday unundan pişirdiğiniz tanrınız beni hoş görecektir diye karşılık verdi Albigenist. Ama o saçma ayin hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Yamyamlara has bu batıl inanç, en komik soytarının şaklabanlıklarından bile daha gülünç. Günah çıkarmak da aynı şey. İnsanlığı benzeri olmayan bir zindana tıkıyorsunuz. Hristiyanların en gizli düşünceleri, yorganının altına kadar tüm yaşantısını kontrol ediyor, günah bataklığına gömüldüğü bahanesiyle onu köleleştiriyorsunuz. Kurtuluşun sadece bir tek yolu var, o da yüce kilise tarafından tutulmuş. Günah sizin kudretinizin temel taşıdır. Koyunlarınızı ne kadar fazla günah işlemeye teşvik ederseniz, onları avucunuzda o denli sıkı tutabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl başarıyorsunuz? İnsanlar ender olarak bir şeyler çalıyor veya cinayet işliyor. Geriye de insanlığın en doğal dürtüsünü şeytanlaştırmak kalıyor. Cinsellik, kilisenin en sevdiği günahtır. Augustinus'a göre yeni doğan bebek bile cinsel duygulara sahip olduğu için tüm insanlık şeytanın eline düşmüştür. İtiraz etmeden arabaya koşulmalarını sağlamak için aygırları ve boğaları nasıl hadım ediyorsanız, insanları da size kayıtsız şartsız itaat etmeleri için cinsel baskı altında tutuyorsunuz. Kıyamet gününde kızgın bir kerpetenle hayalarını ve dilini kopartacaklar dedi Romalı. Elinden geleni yap şeytan, sen Deccal'in ta kendisisin. Cehenneme git. Usque ad finem.